Ayrım 19. Kalbin Böcüğü, Atilla Atalay. Sayfa 236. Demin acık ağızlı mı dedi Erdem bana. Niye ki? Yok be abi, sarhoş o. Ne dediğini bilmiyor. Böyle iş güç sahibi ağ gibi herifler ve ofis karılarının evi ziyarete geldiklerinde çevirdikleri yarı Türkçe geyiklerinden bunaldığım zamanlarda konu komşu geyikleri daha masum gelmeye başlıyordu. Gece yatmak, sabah kalkmak bilmiyorsun diyen babalar, ne zaman evleniyorsun diyen şişko teyzeler. 2-3 tane böyle cümlesi vardı onların. A ve sevgilisinin, sevgilisi de vardı eşi ol eşeğin, team building yani iş yerinde takım ruhu oluşturma stratejileri çerçevesinde paintball oynamalarını konu alan muhabbet de fevkalade karışık geliyordu insan ruhuna. Dev şirketlerde oluyormuş böyle. İşveren personeline takım ruhları gelişsin diye bunları ormanlık bir araziye salıyormuş. Elemanlar boya mermisi fırlatan tabancalarla dekmancılık oynayıp stres atıyorlarmış. İş dünyası, strateji oluşturma, ekip kurma, rakipten önce hedefi ele geçirme, taktik geliştirme, kitleleri kanalize etme, rakibi yok etme ve kazanma gibi özellikleriyle savaşlara benzer. Bir gece böyle bir laf etti A. Boyalı filan değil, resmen ateşli silahlara davranasın vardı, yetsin de artık. Kasten böyle yapıyordu bu imle, dövelim bitsin de. İşsiz insanlara açılacak mevzu muydu lan bu şimdi? Dekman diyen gözlerle sussun diye suratına baktım. Aslında bu laf benim değil. Amerikalı bir generalin yazdığı İş Dünyası adlı bir kitaptan dedi. Peki Vietnam sendromu da yaşadınız mı abi siz şirketçe paintball oynadıktan sonra? Öyleyse fena lan, Mecidiyeköy'de Vietnam sendromu kötü koyar adamı. Orhan'ım ya, o böyle bir herif işte. Bilgisayarın önüne kazdığı siperden kafasını nadiren dışarı çıkarır ama çıktığında orada olmak istemezsin. Helal, güzeldi lan bu Vietnam sendromu esprisi. Bir daha söyle Orhan. Sustu kaldı ahıyarı. Böyle işte oğlum, böyle yere sererler adamı. Nasrettin Hoca'nın ve Battal Gazi'nin torunlarıyız biz. Çok mu coştum? Ne yapalım, o başlattı savaş şeysini. Şimdi savaşın galip tarafı olarak bir anlaşma imzalanmasını istiyoruz. Kurtuluştaki kırmızı perdeli ev anlaşması. 1. İşverenler personel arasında ekip ruhu geliştirmek falan feşmek gibi gerekçelerle personeline orman ve boya püskürten tabanca kiralayarak on binlerce dolar harcamayacaklar. O parayla memleketin işsizlikten bunalıp hafiften kafayı sıyıran milyonlarca evladına iş olanağı yaratılacak. Hem zaten şu bilinecek ki eğer işini boşlayan, ekip ruhundan uzaklaşıp şımarmış bir personel varsa kurtuluştaki kırmızı perdeli evde yaşananları görmesi ve veya hatırlaması yüzüne çarpacak bir boya topundan daha etkili olacak. Kısa vadede personel hamd edecek ve şirketin hedefleri için canla başla çalışacak. Aham nedir bilmiyor. Ama o bir salak. İleride iş sahibi olunca yüzüne söylenecek. 2. Ficus Benjamin. Ofislerde illaki birkaç tane bulunan saksısı 150-200 milyon lira civarında ağaç iriliğinde süs bitkisi yerine işe insan alınacak. 3. Reklam için orospuyla çay saati, yıvışın kanepesinde 3 konuk, bilmem neyin katkılarıyla Moron ve Ötesi Şov gibi bir takım akta ziyan radyo ve televizyon programlarına sponsorluk yapan şirketler bunun yerine işe eleman alacaklar. Karşılığında kendisine iş verilen taraf iş çıkışlarında iskele, otogar gibi kalabalık yerlerde ''Abilerim, ablalarım, ben bilmem ne şirketinin bana verdiği iş sayesinde onların katkılarıyla yaşamımı sürdürüp onurumu koruyabiliyorum. Beni ta üniversitelere kadar okutabilmiş ailem için başı bir türlü dertten ve yoksulluktan kurtulamayan ülkemin yorgun, uykulu gözlü insanlarına borcumu ödemek için bana çalışma olanağı tanıyan Felat Şirketler Grubu'nu yalarım.'' diye taahhüt edecek taraflardan. Gerisi okunmuyor. Okunan bölümlerde pek anlamlı değil. Ficus Benjamin olduğunu kuvvetle tahmin ettiğim bir takım dallar yapraklar çizmiş Erdem. Bir kızın adı var sonra. Aransın mı aranmasın mı karar verilememiş. Deli ikiler ve sarhoş yedilerden, boş verilmiş dörtlerle eksik yazılmış gururlu üçlerden oluşan bir telefon numarası. Bir de Gülten Akın şiiri. Seni sevdim. Küçük yuvarlak adamlar ve onların yoğun boyunlu karıları, düz gitmeden önce ülkeyi bir baştan bir başa. Yalana da aslanmış bir çeşit erk kurulmadan önce, köprüler ve yollar, tahviller, senetler hükmünde dışı açılmadan önce, içi açılmadan önce, kapanmadan önce. Nehirlerimiz ve dağlarımız ve başka başka nelerimiz senet senet satılmadan önce. Şirketler, vakıflar, ocaklar kutsal kılınıp, tanrı parsellenip kapatılmadan önce seni sevdim. Artık tek mümkünüm sensin. Masadaki milyon tane bira kabuğunun arasında bulduğum şiir gözüme kaçmış, öylece durup heykellere karışmıştım sabah sabah. Kırmızı perdelerin arasından yol bulmuş bir ışık hüzmesi yerde yatan Erdem'i boydan boya kesiyordu. Bakıp düşünüyordum, az daha geçsin ben de mi böyle olacaktım lan? Sabahları beni tuhaf bir hastalık gibi halının üstünü saran siyah naylon torbalarla yamru yumru bira kutularının arasında mı bulacaklardı? Yok be abi, bununki başka bir şey, dedi Orhan. Bir perdeden sızan ışığa bir yerde yatan abisine baktı. Uyansın diye abisini yerde çok az sürükleyip ışık demetinin tam gözlerine gelmesini sağladıktan sonra yanıma oturup anlattı. Özetle şiirdeki zamanı fazla değil az çok bilebilen bir yaşta olmak daha fenaydı. Orhan sonrasında ben doğduğumuz tarih itibariyle şu an dışarıda hüküm süren hayata karşı daha donanımlıydık. Aklımızın erdiği zamanlardan başlayarak bize doğalmış, zaten hep öyleymiş gibi gelen birçok şey ona başka türden bir acı verebiliyordu. Çok değil, aradaki 6 yaş farktan söz ediyorduk ama Orhan'ın savına göre bu böyleydi. Evet, sonuç olarak Erdem ilkokuldayken yerli malı haftasında şiir ezberleyip okumuş bir insandı. Sonra hayat 1-2 yıl içinde pek de hızlı değişmişti. Ama yalnızca 11 yaşındayken böyle bir şiiri ezberini alıp bilincinin altına kaçırmak bile bugün her dakika insanı yerli malı kullanmadığı için bir suçluluk duygusuna, oradan mutsuzluğa, derken nedensiz öfkelere, giderek sosyal uyumsuzluklara, sonunda da kırmızı perdelere itebilirdi. Yine dalga geçiyordu galiba pezevenk ya, boş bulunup ciddi ciddi dinlemiştim herifi. Ha ya doğru bak, 5 yıl sonra biz ilkokuldayken yerli malı haftası boyunca beslenme derslerinde ekstazi yuttuk. O yüzden kafası daha da güzel bir nesil olduk. Şimdi abimizle aynı kırmızı perdelerin altında yaşıyoruz. Orhan'la aynı dilden az bir geyikliyim dedim ama devamı gelmedi. Yerde yatan abisini işaret ederek, ''Oğlum ölecek lan bu herif, bir doktora falan götürelim.'' dedim, hatta bağırdım. Annem içmesin diye bir hocaya muska yaptırdı. Ona bile 75 milyon almış hoca efendi hazretleri. Psikiyatristler daha insaflı bak, seans başı 60 milyon istiyorlarmış. Bilim tabii bu, boru değil. Bir kutu bir aysa 600 bin lira. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ne olacak peki? Bir şey olmaz ona, dedi. Kendisinden ilk kez duyduğum yankısı önden giden titrek bir sesle. Abisinin başına diz çökmüş saçlarıyla oynuyordu. Sonrasına bakmadım ben. Kim bilir belki de bakıp ne gördüğümü anlamamışımdır. Abisini artık kanıksadığı bir çaresizlikle, içi bira kabuklarıyla dolu dev bir siyah poşet gibi yerlerde sürmesine o kadar alışmıştım ki, hiç gözlüğünü çıkardığını görmemiştim Orhan'ın. Sesinin çatallandığını hiç duymamıştım. Kendini hiç koy vermez sanıyordum. Meğer arızalı bir deniz gözlüğüymüş onunkisi. Tuzlu suları gözden tarafta biriktiren. Ben bakmadım sonrasına. Yalnızca bir şey olmaz ona lafı doğru olsun istedim. Önce Erdem çıkıp gidebilsin bu evden. Sonra eğer Orhan'ın dediği doğruysa, yani biz hayata karşı daha donanımlıysak, bir şekilde biz de çekip giderdik. Hemen ertesi gün üçümüz de dışarı çıktık. Bir süre öylece durduk. Ergün Bey apartmanının demir kapısı önünde. İçeri alsalar hemen geri girerdik. Fakat apartman yöneticimiz Sevimli teyze, dul bayan Valentin Sobacıyan, uzay böcek ilaçlama servisinde apartmanı ilaçlatıyordu. Bir gece önce kapımızı çalarak bize 11-16 saatleri arasında evde bulunmamamız gerektiğini tebliğ etmiş ve bekarsınız ka yoktur yemeğiniz diyerek bir tabak ıspanaklı börek bırakmıştı. Şimdi içeride böcekleri kurşunla dizmeye başlamışlardı. Ve biz infazdan son dakikada kurtulmuş yalnızca 3 taneden ibaret bir tesbih böceği misali aradaki mesafeyi pek açmadan tek sıra halinde ağır ağır yürümeye koyulduk Kurtuluş sokaklarında. Yerini bilemedik. Az ileride mezarlıkta olabilirdi. Yakınlardaki bir iğde ağacından yayılan bahar kokusu İstanbul'un bu eski semtini insanlara iyi gelen efsunlu bir ilacın buğusu gibi kuşatıyordu. Orhan bilgisayar ve cep telefonu parçaları satan bir mağazanın vitrinin önünde durdu. Böceği oluşturan diğer tesbih taneleri olarak mecburen biz de durduk. Ben Orhan'ın baktığı parçalardan anlamıyorum. O yüzden içeride kendisine mikili cep telefonu kılıp almakta olan çilli kıza baktım testosteron gözlerle. Erdem ise vitrinde kendi aksini görmüş olmalı. Oha lan mağara adamı gibiyim dedi. Hazır dışarı çıkmışken berbere, hatta Berberler Federasyonu'na gideyim ben. Tek berber altından kalkamaz bu kafanın. Ben becerebilsem bir dişçiye gitmeyi planlıyordum aslında. Zira bu eve düşmeden önce dışarıdaki son günümü bir dişçide geçirmiş, Doktor değil ama oradaki şişko bir hasta tarafından canım yakılınca tedavimi yarım bırakıp arkama bile bakmadan kaçmıştım oradan. Nevzat amca beni süt dişlerimden beri tanıyan bildiğim tek diş doktoruydu. Gittiğimde koltuktaki hastaya morfin vurmuş, beraber uyuşmasını bekliyorlardı. Konuşurken bir ara koltuktaki hastayla göz göze geldik. Nereden tanıştığımızı bilmiyorum teyzeyle. Ama o beni tanıdı. Tanıdı ve morfinden uyuşup hafiften çarpılmış ağzıyla bende artık birisi kafama çekiçle vuruyor duygusu yaratmaya başlayan o cümleyi sarf etti. Okul da bitti. Nerede çalışıyorsun sen şimdik? Nikah, nişan öyle bir şey var mı? O an aslında dişçi olmayan bir dişçi olmak istedim. Pastı kerpetenler geçti aklımdan. Ya teyzecim nasıl ya? Böyle ağzın uyuşmuşken, içinde pamuklar varken, belki canın yanıyorken niye, nasıl bir arızadır? Şişman teyzeler arasında nesilden nesile aktarılan gizli bir şifre mi bu? İnsan türünün bu sihirli cümleyle mi sürdüğünü sanıyorsunuz? Ondan mı can çekişirken bile pamuklar tükürerek bu cümleyi kurmak için acı çekiyorsunuz? Başka herhangi bir cümleyi bu denli iştahla ve bu sıklıkta sarf etseniz dünyada neleri değiştirebilirdiniz, farkında mısınız? Bak, bir de ben daha fazlası olamaz artık sanıyordum. Yazın bahçede eğilip bostana kafamı daldırmış domates toplarken bir kadın daha yüzümü görmeden, adımı bile söylemeden popoma doğru aynı sözcükleri sıralamıştı. Oldu ama daha fazlası oldu, bunu da gördüm. Öfkeli diş ağrımı da alıp çıktım oradan. Çilli kız dükkandan çıktı. Az kaldı ben de onun poposuna doğru bir takım sözcükler sıralayacaktım. Dönünce göz göze geldik, kendimden utandım. Bana güldü. Çapkın çiller uçuştu havada. Koşup birini yakalamak istedim ama 3 taneli tesbih böceği ters yönde hareketlendi. Öylece tek sıra halinde yürüdük. Dişçi, bilgisayarcı ve berber tabelalarının önden geçip parktaki bir banka dizildik. Sonra yine aynı yolu izleyerek hayatın arasından geçtik böcek adımlarıyla. Zaten hiçbir yere gitmemişken geri döndük kurtuluştaki kırmızı perdeli eve. Sonrası da var tabii. Hayır, onları hatırlıyorum aslında. Ama aksiyon yok, anlatsam sıkılırsınız. Birbirinin aynısı günlerdi. Şöyle şeyler olmadı mesela. O çilli kız bir gün kapıyı çalıp "Pardon, bir parça buz var mı acaba sizde?" demedi. Ben dışarı çıkmadım. Belki o yüzden semt çamaşırhanesinde aynı çamaşır makinesinde jeton atmak isterken ellerimiz birbirine değmedi. Köşedeki kitapçıda karşılaşıp tek kopyası kalmış Fransız Teğmen'in Kadını adlı romanı birbirimize ikram etmedik. Karşı dairede işlenen cinayet için kapımızı çalan bir federal de olmadı. Acıklı mektuplar bırakıp intihar etmedik. Hepten sıyırıp seyri cinayetlere dalmadık. Şofbenden zehirlenmedik, mafya kapısında tetikçiliğe soyunanımız, benzin döküp bir yerleri kundaklayanımız da olmadı. Biz 1.75 boylarında 3 beyaz, olay saatinde, hatta dışarıdaki tüm olay saatlerinde evdeydik. İşte böyle, klip estetiğinden yoksun, temposu alabildiğine düşük, sözleri akılda kalıp bile takılmayacak, sessiz sıradan diyaloglarla usul usul akıp giderken hayat, yani aslında olduğu gibiyken, ortada hiç de özel bir şeyin olmadığı bir gün, "Geri sayım bitti usta," dedi Erdem. Ayık ve daha uzun boylu görünüyordu. "Gidiyorsun yani." "Hehe, evet, flamenkocu bir kadına aşık oldum, peşinden İspanya'ya gidiyorum," dedi. Aynı günün akşamı babasından kalan bakkal dükkanını işletmek üzere Bandırma'ya gitti. Olası Irak Savaşı'nın olduğu günlerde ise sırası geldi. Orhan da bir gri zarfın peşinden askere gitti. "Gidemedim. Henüz siz de gelmemiştiniz. Oturdum bu devrik cümleleri yazdım ben de. Bazısının orijinali öyle. Çünkü Erdem'in ayılınca okumak için kendine yazdığı yer çekimine kapılmış notlardan aldım. Kimini de ben devirdim. Öyle püskürdüğü gibi kaldı, toplamadım. Ortalık epeydir dağınıktı zaten. Henüz siz yoktunuz. Ben kendime kurdum bu cümleleri, unutmaktan korktum. Dışarı çıkınca benimle birlikte dizi film repliklerine, simultane savaş çevirilerine, milyon türlü gürültüye karışmalarından endişe ettim. Ya da dışarıyı hepten kaybedip bu kez içeride, şu kırmızı perdelerin altında insanlığımı yitirmekten korktum. Başkasını bilemedim, yazdım. Bunlar işte, benim insan kalma alıştırmalarım. Seslerim. Gözlerini gözlerime dikmiş. Kaçırıyorum, yine buluyor. Sen bana dokunuyorsun, dedi. Yüreğimde bir yerleri acıtıyorsun ama anlatılmaz güzellikte bir şey. Tanrım, bir şey olsa, ay gaz kamyonu filan geçse, aniden ceviz iriliğinde dolu yağmaya başlasa, bu romantik ortamın içine etse. Ne oldu bu kıza, neler söylüyor? İyi ki varsın, iyi ki. Neye benziyor biliyor musun? Eskiden kaldığım yurtta camlar içerisi dışarıdan gözükmesin diye beyaz yağlı boyayla boyanmıştı. O boya tabakasındaki küçücük bir delikten bakınca dışarıyı görüyordum ben. Hele baharda öyle güzel gözüküyordu ki. İşte seninle olmak o bembeyaz ya da siyah şeyin ortasında küçücük bahara bakan deliği bulmak gibi. İşi şamataya boğmalıyım yoksa fena olacak. Bu havada hayatta dolu yağmaz. Aygaz kamyonu falan geçeceği de yok. Kız resmen yerli film replikleri atıyor. Hayır, ben ters adamım. İnanıveririm, dökülürüm, aşık olurum, betonlara çakılırım. Asıl benim canım acır. Yerli film. Evet, yerli film. Oradan sıçmalı muhabbete. En ayhan ışık sesimi kullanarak hınzır bir ifadeyle ona Belgin Doruk muamelesi çektim. Misilleme olarak Yeşilçam öykülerinin değişmez repliğini attım. Bırak bu lafları. Kaç para istiyorsun onu söyle. 10.000, 20.000. Esprime güldü. Güzel. Ardı arkasına zincirler, konuyu dağıtırım. Gülmesi bitince, bu da senin numaran, dedi. Zırhın delinsin istemiyorsun. Hesapta hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun. Aslında sana göre hayat o kadar ciddi ve acıklı ki, böyle bir numaraya gerek yok. Koy ver gitsin kendini. Gözlerime anneanne bakıyor. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da bayan, dedim ayhan ışık sesimle. Dedim ama mümkün değil. Saatlerce bana inanılmaz sevgi sözcükleri sıraladı. Bense ona yerli filmlerin değişmez repliklerinden attım durdum. Sırasıyla Necdet Tosun, Sami Hazinses, Cilalı İbo, Turist Ömer, Edison, hatta bir ara ayağa kalkıp "Ay gaz!" diye bile bağırdım. Sözünü ettiği yağlı boyadaki küçük delikten zırhımı açmasına asla izin vermedim. Yıkılmadım, yavşamadım, kendimi asla açmadım. Erkeklik gururuma değmesin diye yağlı boya. "Korkacak bir şey yok," dedi. "Ben sana ne yapabilirim ki?" "Çok şey," dedim. Çok şey derken kendi sesimi kullandığımı fark ettim. Hemen kendimi toparlayıp Edison, Ayhan Işık, Figüran Osman ve Erdal İnönü sesleriyle ayrı ayrı 3 kez çok şey demeye çalıştım. Ama üçünde de kendi sesim çıktı. Sonra yine yerli filmlerdeki gibi takvim yaprakları uçuştu. Ben onu hiç aramadım. Bir gün aklıma fena düştü, aradım. Aslında aramadım, telefon açtım. O "Alo, alo," dedi. Ben sustum. Aniden "Susarken bile Ayhan Işık taklidi yapıyorsun," dedi. Anlamıştı. Aslında belki de tek sorun gerçekten anlamasıydı. "Ne fena değil mi?" diye sürdürdü. "İnsan hep çok sevilsin diye uğraşır. Sevilince de ödü patlar." Sustum. "Belki de sen haklısın. O zırh ne kadar kalın olursa o kadar iyi. Artık arama, olur mu? Ve sakın üzülme. O öyle nalet bir zırh ki sen bile içeriden delemezsin." Yine sessizlik. Derken Belgin Doruk gibi son cümlesini söyledi. "Hesapta kendini koruyordun ama yine acı çekiyorsun. Boş ver. Ne diyorlardı? Gençsin, unutursun." "Genç miyim, unutur muyum?" Telefonu kapadım. Sokağın köşesinden yırtınarak bir aygaz kamyonu geçip gitti. Uykum var. "Şimdi bu sonsuz kesit üzerine etkilediğini varsaydığımız P diye bir yük alalım," dedi hoca. "P yükü. Aldık onu. Ne güzel. P diye bir yükümüz var artık. Daha doğrusu varsayıyoruz. Esasen ben de bu sınıfta varsayılıyorum." Hoca tahta başında mukavemet 2 dersi anlatıyor. Ama ben bir halt anlamıyorum. Devam eksikliğim nedeniyle anlasam da anlamasam da sınıfta bulunmalıyım. Çok uykum var, çok. Ve fakat yoklamaya imza atacağım. Sonra hoca yoklamadaki imza sayısıyla sınıftaki kelle sayısını karşılaştıracak. Eve gideceğim. Uyku kardeşim, ver elini. Tahta bitmiş. Hoca tahtanın kenarındaki çerçeve üzerine taşmış. "Buradan da işlem yürütülünce," diye devam ediyor. Oysa daha demin bir P yükü almıştık. Arada uyumuş olmalıyım. Bir elim gözlerimi gizleyecek şekilde alnımda, diğeri kalem eşliğinde defter üzerinde yazı yazıyormuş izlenimi yaratıyor. Fakat Allah için P yükünü yazmışım defterime. Sonra bir kirpi yapmışım, güneş çizmişim ve anlamsız karalamalar. "Neymiş?" sesiyle uyandım yine. "Ne neymiş?" Hoca "siz," dedi. Biri kalktı. "İyi, o siz ben değilim. Uyuyorum. Dığında da," diye başını duymadığım bir sesle bir daha uyandım. "Yoklama kağıdı nerede peki lan?" "Aman iyi, sıra başında. 3 kişi sonra ben imzalayacağım. Kıvırcığın önünde." "Kıvırcık, imzalasana oğlum şunu." Tahtadakileri bir bir defterine geçiriyor. Yoklama kağıdıyla ilgisi bile yok. "Hadi be, sıra bana gelecek. Bir A harfi, gerisini karalayacağım. İmzam ve numaram. Bu derste olduğumuz su götürmez bir kanıt olacak. A harfi. A. D'imizde ise görürüz ki..." Yine mi daldım ben? Gözlerim felaket acıyor. "Aman Allah'ım, yoklama kağıdı geçip gitmiş 2 sıra arkada. Daha demin 3 kişi vardı lan. Peki yanındaki eşek karı beni niye uyandırmadı?" Alt sınıftan ders aldığım için kimse beni tanımıyor. Belki dürtmeye çekinmiştir. Ulan yoksa imzaladın mı? Hakikaten olabilirdi. Bir ara bir A harfi yaptım sanki. Ya yapmadıysam peki, rüyaysa yazık olur. Dergide sabahlayıp olanca uykusuzluğumla buraya kadar geldim. Devamsızlıktan vize alamazsam atılırım. Yoklama kağıdını elime geçirmeliyim. İki sıra arkadaki gözlüklüye şit şit dedim. Kürsüden siz kardeşim diye bir ses geldi. Bu kez adı geçen siz benim. Derdiniz nedir? Niçin dersi dinlemiyorsunuz? Dışarı çıkar mısınız lütfen? Size söylüyorum, sınıfı terk edin. Özür dilerim diyerek yerimden kalktım. Kapıya doğru yürürken ani bir hareketle gözlüklünün önündeki yoklama kağıdına bir A harfi karalayıp dışarı çıktım. Trendeyim, sefilliğime homurdanıyorum. Uzun'un dediği gibi ya okul ya iş, yoksa böyle sürünürsün işte. Mizah dergisi beni bekler mi acaba? 4 yıl. Arada inşaat mühendisi olacağım da. Tatillerde yazsam filan peki? Kimse kimseyi beklemez. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya, senden bezdim oy. Tren beşik gibi sallıyor. Uyku kardeşim, ver elini. Soğuk su tren istasyonu. Oysa ben çekmecede inecektim. İlk kez olmuyor. Daha önce de istasyonlar dolusu uyuyup halkalıda uyanmıştım. İndim. Öbür tarafa giden trenle geri dönmeyi bekliyorum. Banktayım. Uyku kardeşim, çek elini. Kim koyuyor gözlerimin üstüne bu P yüklerini? Kaç ton peki bir P yükleri? Aa, yaptım ya, iyi oldu. Uyku kardeşim, elin kırılsın değil mi? Martılar mı bağırıyor soğuk su istasyonunda? Üstümü örtsem şu çekmece gölünü. Kaç tren daha kaçar ki?